Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün multitasking ve modern yaşamla ilgili bir konu hakkında konuşacağım. Multitasking çoklu görev yürütme. Onu zaman zaman ikisini de kullanabilirim. Yani özellikle bir İngilizce tercihim yok ama çok da böyle aşina olduğumuz bir kavram olduğu için İngilizcesini de zaman zaman söyleyebilirim. Modern bir insan için çoklu görev yürütme muhtemelen günlük yaşamın en yaygın özelliklerinden biridir. Gerçekten de her yerde çağdaş yaşamın birçok yönünü saran bir olgudur. Hepimiz bunu farklı mecralarda deneyimliyoruz şu sıralar. Belki 5-10 sene öncesinde de vardı ama sanki giderek bu taskların sayısı artıyor. Aslında o kadar yaygın ki çoğu zaman çoklu görev yürüttüğümüzü bile fark etmiyoruz. Burası önemli. Yani biz multitasking bir dönemde yaşadığımızı biliyoruz ama artık bazı tasklar bizim için o kadar sıradan ki onları saymıyoruz bile. Örneğin bir telefonda görüşme yaparken, bir konuşma yaparken çamaşır katlamak, ütü yapmak ya da makarnanın kaynamasını beklerken mesaj trafiğine girmek. Muhtemelen tüm bunlar dünya genelinde oldukça yaygın ve normal kabul edilen durumlar. Bizler multitasking'i biraz daha bu ev işlerinden ziyade herhalde öyle tahmin ediyorum. İş dünyası ve akademik dünya ile ilgili daha zorlayıcı bir yerde görüyoruz ama hayatımızın her evresinde var. Yani evin içinde ve evin dışında. Benzer şekilde tipik bir ofis ortamını hayal edin. Önemli bir e-postaya enerji ve dikkat ayırmanın yanı sıra birden fazla çevrim içi sohbete katılmanız gerekiyor. Teams'te, Zoom'da, böyle pek çok uygulamada aslında size yöneltilen soruları cevaplamanız gerekiyor. Ya da bir taraftan gündemi takip etmek, haber akışlarını takip etmek, sonra kısa bir kahve molası vermek ama kahve bitmeden de o son e-postayı tamamlamak, amirinizle, yöneticinizle bir şeyi ne deniyor? Set etmek mi? Set, schedule'a bir şey koymak. Biraz böyle tabii karikatürize ediyoruz plaza yaşamını ama herhalde her fani bu plaza yaşamını hayatının bir noktasında tadacak gibi de geliyor. O yüzden çok da böyle mizahını abartmamak lazım. Ama bence modern yaşamın en iyi gözlem yerlerinden bir tanesi. Plaza hayatları, beyaz yaka, kurumsal yaşam ve bu multitasking'in de belki en çok karşımıza çıktığı noktalardan. İş yerinde her geçen gün artan bir görev ve yükle başa çıkmak için sık sık bu çoklu görevleri yürütüyoruz. Yani benim için de geçerli bu. Ben muayenehaneye gelirken hani şöyle düşünüyordum. Devlet hastanelerinde çalıştığın sırada hasta görmen lazım, yatan hastayı takip etmen lazım, hasta raporlarını onaylaman lazım, sağlık kuruluna girmen lazım. Birçok resmi prosedürü takip etmen lazım. O yüzden diyorsun ki ya ben sadece hasta görmek istiyorum. Bu evrak işleriyle ya da resmi işlerle uğraşmak istemiyorum ya. Bunlar çok fazla zihnimi meşgul ediyor. Ben bir tane şeyi ancak yapabilirim. Ama o bir tane şey yapabilirim dediğin noktada da o şeyin bir tane olmadığını görüyorsun. Yani girdiğimiz yani her yerde karşımıza çoklu görevler çıkıyor. Aynı şeyi şu anki muayenehane pratiği içinde söyleyebilirim. Ve tabii ki işte özel yaşamımızda da aslında birçok işin neredeyse aynı anda ilgilenilmesi gerektiğini görüyoruz. Bazen bu çoklu görevleri yürütmek oldukça kolay. Az önce de verdiğim örnekler gibi neredeyse birden fazla görevle aynı anda başa çıktığımızı fark etmeyiz bile. Ama bazı zamanlar zor. Özellikle bu görevlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi gerektiğinde bunlarla başa çıkmak bazen imkansız olabiliyor. Çoklu görevlerin hangi görevleri kapsadığı ve o görevleri tamamlarken ki beklentiler önemli. Örneğin bir yandan okumak ve diğer yandan başkalarının konuşmalarını dinlemek isterseniz bu son derece zordur. Yani hani multitask ise multitask ama yapamazsanız ya da çok zor yaparsınız. Yapabilir miyim diye sorarsanız evet. Yani şöyle yapabilirsiniz. Kendimizi zorlarsak, bunu bayağı bir pratik edersek aslında zor gözüken bir multitasking de gelişebilir. Bu şahane pazar gibi yarışmalarda belki hatırlar mısınız? Yani böyle görevler verilirdi. Tuhaf, garip görevler verilirdi insanlara. Sonra da birkaç hafta süre verilirdi. İşte evin babası genellikle birkaç hafta boyunca onu çalışırdı. Aslında çok da düşününce şimdi eğlenceli geliyor. Yani keşke öyle bir şey olsa. Sonra gelir de onu yapmaya çalışırdı. Çok zor bir davranışı ya da çok zor bir eylemi bile birkaç haftalık bir pratikle yapabildiklerine şahit olurduk. Tabii o zamanlardan bu zamana hani çok fazla şey değişti. Artık görevler giderek daha da karmaşık. Yani 15-20 sene öncenin zorlu görevleri şu an bizim için çok basit geliyor belki de. Birçok şey tabii otomatize oldu. Çok fazla bu software'ler, yazılımlar birçok şeyi kolaylaştırdı ama insan tabii ki her zaman bu yazılımların biraz önünde gidiyor. Hala yazılımların ötesinde şeyler de yapması gerekiyor. Daha sonra yazılımlar herhalde onları arkadan gelip Tamam diyor. Muhtemelen bir ihtiyaca ikincil olarak zaten geliştirilen şeyler bunlar. Kolay ya da zor olsun, çoklu görev yürütme günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası artık. Ve genellikle bu günlük yaşamımızda rutin olarak yapılan temel bir insani beceri. Dikkat çekici bir şekilde hem iş hem de özel yaşam alanlarımızda daha fazla şeyi sığdırma talebi giderek artıyor. Bu taleplerle ilgili ilginç tartışmalar var. Yani birazdan da anlatacağım ama bu talepler içeriden mi geliyor, dışarıdan mı geliyor? Bir noktada bunlara da bakmak lazım. Şöyle bakmak lazım. Yani çok böyle neoliberal bir söylem gibi diyeyim ya, işte bir şekilde sizden daha fazla şey yapmanız bekleniyor. Aynı anda birden fazla şey yapmanız bekleniyor. Çünkü aslında yani siz bir burjuva değilsiniz. İşte bir işçi sınıfından birisiniz ve sizi sömürmeye çalışıyor patronlar. Emeğinizin her zerresini kullanmak istiyorlar. O yüzden bir görev yerine birden fazla görev veriyorlar. Belki bu ekonomik kriz dönemlerinde daha fazla da hissediyorsunuzdur. İşte kapatılan bazı pozisyonların görevleri bir başkasına devrediliyor. Yani bir kişi birden fazla işe bakıyor. Ben de mesela mecbur hizmetteyken hatırlıyorum. Psikiyatristim ama çocuk psikiyatrist olmadığında çocuk psikiyatrisiyle ilgili de hastalar danışılıyor ya. Hatta yani daha da dramatiği, nörolog olmadığı günlerde nöroloji hastaları bile bir deneniyor. Hani ne kadar bilebileceksem. Yani özellikle yani doktorlar için de çok fazla doktorun olmadığı yerde ya da az sayıda imkanın olduğu yerde bazı şeyleri sizden yapmanız rica ediliyor. Emrivakilerle tabii ki. Bu kurumsal hayatta da böyle. Yani sizden birden fazla şey yapmanız bekleniyor. Çünkü yani bir kişiye vereceği parayı size verip sizi de hani kandırmacalarla, ufak tefek zamlarla, böyle küçük jestlerle kandırmaya çalışan bir işveren grubu var. Şöyle bir şeyi de alttan alta veriyorlar. Sen bunları yetiştiremezsen, bu görevlerin çokluğundan değil de hani senin beceriksizliğinden olabilir. Daha becerikli biri olsaydın bu görevleri, çoklu görevleri de vaktinde yerine getirirdin. O yüzden bu suçlulukla beraber, o alttan alta verdiği suçluluk hissiyle beraber akşamları, hafta sonları, öğle araları, tatillerinde senden çalışmanı bekliyorlar. O bilgisayar kapanmayacak. Her an ulaşılabilir olacaksın. Böyle sahiden ilginç şeyler var. İlginç değil de yani şu sistemde ne bekliyoruz ki? Ama her zamanda burada sorumlu patronlar mı? Literatür bununla da ilgili tartışmaları beraberinde getiriyor. Şimdi onlara biraz bakalım. Tabii iş yaşamı dedik. Bu multitasking modern iş ortamlarının tam da göbeğinde yer alan bir olgu. Özellikle organizasyon literatüründe çok fazla karşımıza çıkıyor. Hatta iş dünyasını değiştiren bir paradigma olduğu bile söyleniyor. Modern bir çalışan için birbirine karmaşık bir şekilde iç içe geçmiş birçok görevi planlamak ve yürütmek yaygın, hatta kaçınılmaz. Mevcut iş analizlerinin çoğu birçok meslek için çoklu görev yürütmenin önemini vurguluyor. Bazı böyle şakası yapılan iş ilanları da var ya, LinkedIn'de ya da çeşitli sitelerde şunu yapacak, bunu yapacak. Hatta biraz böyle tacize varan, özellikle kadın çalışanlarla ilgili böyle tuhaf talepler oluyor. İşte sırt çantasını alacak, benimle birlikte Avrupa'yı gezecek. Böyle 8-10 tane şey söylüyorlar ya, işte şunu yapacak, bu programı bilecek, şunu yazılımı kullanabilecek, şu kadar dil bilecek. Maaşta 18.500. Yani zaten bu kadar şeyi bilen bir insan neden seninle çalışmak istesin bu koşullarda? Ama herhalde orada kendini güvende hissettiği şey modern çalışma dünyasının zaten birden fazla görevi birisinin yapması ile ilgili kabul edilmiş beklentisi. Herkes birden fazla şey yaparak kendini pazarlamaya da başladı. Yani bunu bu arada şeyler için de, yine kendi alanındaki insanlar için de söyleyebilirim. Ben bu konuda genellikle sadelikten yanayım. Tabii ki birden fazla şey yapıyor olabilmekle beraber bir tane kimliğin daha kapsayıcı olabileceğini düşünüyorum. Örneğin ben genellikle hani psikiyatrist kimliğimi öne çıkarmam gerekiyorsa onu öne çıkarırım. Ama iş yaşamımla ilgili bahsediyorum. İşte psikiyatrist, psikoterapist, cinsel terapist, çift terapisti, aile terapisti. Yani böyle biz bir sürü şey. Ya yani bu arada yapabilir insanlar bunu. Bunu yapmakla da ilgili bir şey yok. Ama sahiden hani bu kadar çok şeyi yapıyor olmak ya da bu kadar çok şeyi yapıyor olma beklentisini de bir yere kadar herhalde anlayabiliriz, ama daha da fazlası, yani şunu da yapıyor musun, bunu da yapıyor musun, yani bunların hepsini yapacak bir zaman olmasa gerek. Gülcan Özer, Fatih Altaylı'nın programına konuk olduğu, bilmiyorum belki izlemişsinizdir. Çokça terapi yönüyle öne çıkan bir psikiyatrist. Özellikle aileler, çiftler, kadınlarla ilgili daha fazla şey konuşan birisi. Ve mesela Fatih Altaylı psikoterapist gibi bir tanıtırken onu düzeltti ve psikiyatrist demenizi isterim. sahip çıkmasını beğendim. Yani çünkü bu kadar çok şeyi yapıyor gözükmek zaten çok da havalı bir şey olmasa gerek. Ama böyle bir şey var. Bu Can Yılmaz'ın bir programı var. Burada olan burada kalır gibi. Orada biraz bununla şaka da yapılıyor ama bence çok manidar bir şaka. İşte Zafer Algöz Can Yılmaz'ı tanımlarken işte şair, yazar, oyuncu, sinema eleştirmeni, akademisyen, işte böyle komik komik giderek tabii komikleşmeye başlıyor o titler, tanımlar. Buralarla ilgili herhalde insanların kafası da karışık. Bir taraftan birden fazla şey yapan insanları seviyoruz, beğeniyoruz. Onları iş dünyasında belki öne çıkarıyoruz ama bir taraftan da bu multitasking, çoklu görevli dünyada zorluk yaşadığımızdan bahsediyoruz. Özellikle tabii benim çalıştığım, biraz daha çalıştığım alan diyeyim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu grubu içinde bu birden fazla görevi yapmak, yürütmek, onlar arasında switch yapmak, onlardan hangilerini yapması gerektiğine karar vermek, yani bir önceliklendirmek büyük bir mesele. Ama şimdi şeyi de düşününce, yani bu modern zamanın taleplerine karşılık verememenin bir yansıması mı? Yoksa kendi başına bir fenomen mi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu? Bu defa böyle tartışmaları da karşımızda buluyoruz. Tabii bununla ilgili ben muhtelif yerlerde konuşuyorum. Yani daha önceki podcastlerde de değinmişimdir. Yani bir şeyi sadece modern zamanla açıklamak aslında insanlara şunu demek. Ya sen geçmişe dair hiçbir şey bilmiyorsun ya da tarihe dair hiçbir şey bilmiyorsun demek. Bu kısımlar biraz böyle, nasıl diyeyim, küçümseyici. Bunu çok defa belki anlatmışımdır. Ontolojik değişmezlikle sosyal inşacılık arasındaki o çatışmalarla alakalı bir şey. Yani bazı sıkıntılar binlerce yıl önce de vardı, hala da var. İsimlendirmeler değişebiliyor. Yani oralar çeşitli topluluklarda, çeşitli dönemlerde farklı şekillerde adlandırılabiliyor. Ama tabii ki her dönemin, modern dönemin kendine has da çelişkileri var, kendine has çatışmaları var. Bunlardan da herhangi bir olgunun etkilenmemesi mümkün değil. Yani bir insanı yaşadığı çağın dinamiklerinden koparıp ayrı bir şekilde değerlendirmek değil zaten doktorun görevi ya da bir psikiyatristin görevi. O yüzden hani bunların etkisinin farkında olarak da süreci incelemek, ama bir taraftan da hastasının, onda yardım isteyen ya da ızdırap duyan ya da işte destek görmek isteyen kişiyi de anlamak. Yani modernite ve modernite ile ilgili çelişkileri anlamak herhalde ikinci, üçüncü sıradaki görevi. Çünkü burayla ilgili şey yaparsak, hani ben şimdi sosyolojiyle de ilgili eğitimi tamamladıktan sonra kendim de mesela orada diyorum ki, yani tamam, sen sosyolojiyle ilgili bir takım şeyleri okudun, öğrendin, bazı farkındalıklara sahipsin de bu tuzağa da düşmemek lazım. Yani sen hekimsin. Hani her şeyi makro bir yerden, her şeyi sosyolojik bağlamda görmek. Çok belki tabii Durkheim'ci de bir tavır. Durkheim'in bu yöndeki etkilerini yadsımıyorum. Sosyal olarak açıklanabilecek meseleleri psikolojik olarak açıklamak büyük bir hatadır diye söylüyor. Kesinlikle katılıyorum. Ama benim buradaki şeyim zaten bir kuramcı yaklaşımı ya da bir teorisyen yaklaşımı değil, bir hekim yaklaşımı. Belki şeyde tartışabilirim tabii. Podcast'te burada daha düşünceyle alakalı bir mecra olduğu için. Ama bu şu demek değil yani. Hani senin mesela modernite ile alakalı, aslında çağdaş yaşamın beklentileri karşısında bu zorlukları yaşıyorsun. Biz 400 sene önce yaşasaydık senin bu şikayetlerin olmayacaktı demenin ne kadar faydası var bilmiyorum. Yani hastayı anlamadığınızı, belki onunla aynı sayfada olmadığınızı gösteren bir şey. O yüzden hani bu şeyi de böyle bir parantez olarak açmış olalım. Birden fazla görevi yapmakla ilgili konuşuyorduk. Çoklu görevler, multitasking. Bunları aynı anda yürütme yeteneği sadece arzu edilen iş performansının önemli bir yönü değil, aynı zamanda insanların iş ortamında doğal olarak yaptığı bir şey gibi görünüyor. Yani birçok meslekte çoklu görev yürütme önemli bir şekilde vurgulanıyor. Çoğu iş türü özellikle kısa ardışık adımlarla yürütülen görevleri içeriyor. Her bir görev diğer görevlerle ilgili bir şekilde iç içe geçmiş. Yani çok böyle beyaz yaka dünyasına hakim değilim. Sadece hastalarımdan biliyorum ama, ya da arkadaş çevremden. Genelde sahiden böyle birden fazla işin paralel yürüdüğü ya da yürütülmeye çalışıldığı durumlar var. O yüzden nerede neyi bırakıp ötekine geçmek gerektiği herhalde biraz daha sezgisel bir şekilde karar veriliyor. Ya da kişilerin genel tarzlarıyla alakalı. Ama mesela şimdi birkaç çalışmaya bakalım. Onların da bize söylediği şeyler olacak. Gonzalez ve Mark tarafından yapılan bir çalışma ilginç bazı sonuçlar ortaya koyuyor. Az önce de o söylediğim, yani bu kimin talebi, çoklu görevler, bu kadar işi yapmak, onunla ilgili şimdi bir gözden geçirelim. Günlük rutinleri birçok yaygın ofis görevi arasında gerçekleştirirken çalışanların bir görevde ortalama sadece 3 dakika geçirdiğini buluyorlar. Bence bu çok önemli bir bilgi. 3 dakika şeyini ben de hastalarıma söylüyorum aslında. Yani insanlar mesela bir şeyi 5-6 dakika yapıp sonra başka bir şeye geçtiklerinde bunu böyle biraz patolojik ya da anormal ya da bir sapma gibi görüyorlar. Çünkü kısa geliyor. Ama hani onların yaptığı çalışmada Gonzalez ve Mark'ın hani bir ofis ortamında yapıyorlar bu çalışmayı. Böyle patolojik bir şeyde değil, yani bir hastalık grubunda da yapmıyorlar. 3 dakika buluyorlar. Ama bu çalışmayla ilgili en ilginç nokta, benim de hani bu podcast'te böyle çok tabii ortasında bir yerde söyleyeceğim ama dikkatimi çeken nokta, çalışmada bildirilen o görev değişimlerinin, görevler arası, tasklar arası switchlerin yaklaşık yarısının insanların kendi isteğiyle gerçekleştiği görülüyor. Bu çalışanların iş yükü gerekliliği nedeniyle birçok örtüşen işle ilgilenmekle kalmayıp aynı zamanda iş ortamlarındaki çoklu görev karmaşasının bir kısmının da içeriden geldiğini ve dışsal olarak dayatılmadığını gösterir diye söylüyorlar. Buna tabii itirazım var. Yani insanlar bu kararları kendi başlarına alıyor olsa bile acaba bu böyle dışarıdan daha önce gelen bir takım dayatmaların ya da beklentilerin içselleştirilmiş bir hali olabilir mi diye. Ama bir taraftan da hani şunu yap bunu yap demeden de insanlar bunu yapıyorlar. Görevler arası geçişlerin yarısını kendi kendilerine yapıyorlar. Hani bana birden fazla iş verildi, görev verildi ve ben bunların arasında bocalıyorum. Evet, bunun da bir şeyi var ama ilginç bir şekilde insanlar bunları kendi başlarına da yapıyorlar. Muhtemelen saf bir teoriyle yönlendirilen insanlar devam eden görevleri tamamlamadan yeni görevler başlatmanın sınırlı bir süre içinde daha fazlasını başarmaya yardımcı olacağını varsayarlar diye söylüyor. Burası değerli. Yani bizim artık böyle bir inancımız var. Ben aynı anda birden fazla şey yapmalıyım. Bu arada bu gerçekten hani birçok insan için. Benim için de geçerli. Yani tek bir iş yaparsam sanki yetişmez de birden fazla şey yaparsam daha fazla şey yaparım. Ya da daha fazla şeyi yapıyormuşum hissiyle o hissi tadarım. Aslında bu da bir illüzyon. Sanki daha fazla şey yapmışsın hissini veren bir şey. Öte yandan böyle bir saf inancın gerçekten var olup olmadığı hassas deneysel çalışmaların bize söylediği şeyle zıtlık göstermektedir. Çift görev ya da çoklu görev performansı açısından görevler arasında geçiş yapmanın genellikle yoğun bir iş yüküyle başa çıkmak için verimsiz bir strateji olduğu gösteriliyor. Bunu gösteren pek çok insan var. Borst ve arkadaşları, Monsell, Rubinstein ve arkadaşları. Yani diyor ki multitasking'i yapıyorsun, görevler arasında geçişler yapıyorsun, aynı anda birden fazla görev yürütüyorsun ve sen bunun aslında senin için daha fazla şey yaptığına ya da daha fazla şey yapacağına yardımcı olacak bir yol olduğunu düşünüyorsun ama öyle değil. Çalışmalarda hani birden fazla görevi yürütmenin genel anlamda verimsiz bir strateji olduğu gösterilmiş. Özel yaşam alanını inceleyen çalışmalar çoklu görev taleplerinin sürekli artan bir eğilim gösterdiğini ve kadınların ücretli ve ücretsiz işlerinde belirgin etkiler gözlemlediğini ortaya koyuyor. Bu durumun büyük ölçüde internet kullanımının yaygınlaşmasının bir sonucu olduğu da tartışmasız. Bu tabir, yani ilginç bir tabir, biraz daha medya multitasking. İnsanlara bilgisayarlarını ve internetlerini verip onları işte evlerinde çalıştırtıp ama aynı zamanda işte çocuk baktırmak, ev işlerini yaptırmak gibi böyle bir şey var. Aslında evden çalıştığını düşünüyor insanlar ama fazla fazla görevi de yapıyorlar. Bu medya multitasking, hani böyle bir kavram, popüler bir fenomen haline geldi. Hatta yaşam tarzı şeyler içinde söyleniyor. Yine ruh sağlığı alanında işte online terapi yap, dünyayı gez. Bilgisayarınla olduğun sürece her yerden çalışabilirsin. Biraz böyle mobilmiş gibi gözüken ama sanki insanı böyle gittiği her yerde de iş yaşamıyla baş başa bırakan sanki yeni bir neoliberal söylem gibi değil mi? Çalışabilirsin, her yerden çalışabilirsin. Bilgisayarın yanında olduğu sürece her yerden bir şeyler yapabilirsin. Sisteme katkıda bulunabilirsin. Tabii ki bu şey hani iş yaşamı dışında günlük hayatta da var. Anlık mesajlaşma, müzik dinleme, web tarama, e-posta, çevrimiçi video izleme, bilgisayar tabanlı oyunlar. Bunlar aslında kendi başına geçiş yapılabilecek şeyler olduğu için de yine bilgisayar kullanan insanlar için özellikle gençler ve öğrenciler arasında çok ciddi popülerlik kazanıyor. Mesela ben de kendi arkadaş çevremden örnek verebilirim. Discord diye bir uygulama var. Belki duymuşsunuzdur. Discord'dan bir araya gelip Discord'da konuşup oradan maç yayını izleyip ve oyun oynamak falan, yani bir uygulamanın içerisinde birden fazla şeyi yapıp ve bir arada olmanın şeyiyle de. Yani hani hem bir arada sohbet etmek, hem işte oyun oynamak, hem bir şey izlemek gibi. Böyle birden fazla şey yapmaya uygun, böyle birden fazla şey yapmaya izin veren uygulamalar aslında son derece popüler hale geliyor. Zaten fark ederseniz bunlara süper app falan da deniyor ya. Getir en başta işte normal market alışveriş gibi başlayıp sonra yemek, sonra aklınıza ne geliyorsa taksi, iş bulmak, yemek sepeti öyle, Trendyol öyle. Yani zaten biz bir aplikasyondan birden fazla şey yapmasını bekliyoruz. Yani ne olursa olsun, yani bir uygulama bize birden fazla şeyi verirse onu daha fazla kullanmaya başlıyoruz. WhatsApp'ın çıktığı ilk günleri düşünün. Sadece yazı yazmak vardı WhatsApp'ta ve fotoğraf atmak. Bugün geldiğimiz noktada WhatsApp'tan ödeme yapabiliyorsun, bir şey satın alabiliyorsun, videolu konuşabiliyorsun. Binlerce şey, özelliği var WhatsApp'ın. Hani böyle bir dönemdeyiz ya, bu medya çokluğu görev yürütme meselesi. Tabii bununla ilgili bazı sorunlar aslında karşımıza çıkıyor. Bellek ve yürütücü işlevlerle ilgili bazı olumsuz sonuçlar hakkında endişeler dile getiriliyor. Tabii bu yürütücü işlev deyince yine akla gelen şey DHB. Bu Barclay'in yürütücü işlevlerde bozukluk olur ve bunun neticesinde DHB olur teorisi. 90'larda, 2000'lerin başında neredeyse hani DHB'nin böyle teoriden bağımsız açıklamalarının yanında ilk defa ayakları yere sağlam basan bir teori olarak karşımıza çıkıyor. Yani nedir hani bu yürütücü işlevler? İşte zamanlama, planlama, organize olma, karar verme, muhakeme yürütme gibi birçok fonksiyonun aslında olduğu yer ve bununla ilgili bazı sıkıntılar yarattığı düşünülüyor. Bu multitasking'in, özellikle medya ile alakalı olanların. Bazıları bunun olumlu yönleri olabileceğini söylüyor. Bu tartışmalı tabii. Daha genişlik, daha iyi böyle esnek bilişsel bir kontrol veya daha çoklu duygusal entegrasyon gibi bazı bilişsel kazanımları olduğunu söylüyor. Ama birçok çalışmada da olumlu bir şekilde sonuçları öngörmüyorlar. Genel anlamda da aslında halk da, bilim insanları da, klinisyenler de bir miktar endişeli bu durumun gittiği yerle alakalı. Ve aslında literatürü de böyle çok geniş diyemeyiz. Yani bu, bilmiyorum, belki de kanıksandığı için insanlar bunları araştırmaya bile gerek duymuyor. Bu tarz şeyler bence çok ciddi bir şekilde incelenebilir. Tabii şeyi düşünüyorum ben de, yani ya bir görevden öteki göreve geçtiğini nasıl takip ediyorlar? Zihinsel bir süreci, hani soru sorarak mı, yani sen şu anda ne düşünüyordun, şimdi başka göreve nasıl geçtin gibi. Ben onu kendi kendime yapmaya çalışıyorum. Yani ben bir işe başlıyorum, sonra aklıma bir iş geliyor. Hani aklıma o işin gelmesi ötekine tam olarak geçtiğimi gösteriyor mu, yoksa onunla ilgili bir eyleme mi geçmem lazım? Onu da bilmiyorum. Ancak birden fazla görevle kısıtlı bir zaman dilimi içinde başa çıkma olarak tanımlandığında özü basit ve net görünüyor. Hani bu çoklu görev yürütme, bununla ilgili şeyler, fenomenler bir şemsiye gibi, bir şemsiye kavram gibi. Ama büyük bir değişkenlik zaman ölçeğiyle ilişkili. Kısa bir zaman dilimi. Yani hangi zaman, ne kadar kısa, ne kadar süre. Bu da çoklu görevin tam olarak neyi kapsadığını belirlemeyi zorlaştırıyor. Yani bu kavram böyle milisaniyelerden birkaç saat, gün, hatta haftalara kadar da genişleyebilir. Neye göre şey yapacağız? Ayrıca tamamlanacak görevler konusunda da bir belirsizlik var benzer şekilde. 2, 3, 4 veya daha fazla görev mi? Bunlar kolay mı yoksa zor mu? Bazı görevler daha mı kolay? Eş zamanlı yürütüldüğünde bu görevler için spesifik bir bilgi gerekiyor mu? Yoksa daha reaktif bir davranış mı gerekiyor? Yani televizyon izlerken ütü yapmak multitasking bir şey mi? Zaten hani çok da böyle mesele değil mi? Mesela ben biliyorum birçok insan podcast'te ütü yaparken dinliyor. Ya da araba sürerken dinliyor. Ya da bir yerden bir yere yolculuk yaparken dinliyor. Şimdi o yolculuk yapma eylemi aslında pasif bir eylem mi? Yoksa o da mı bizim yürütücü işlev rezervimizi kullanmamızı gerektiren bir şey? Yani araba sürüyoruz ve orada bir şey dinliyoruz mesela. Hani bu araba sürme eylemi basit bir eylem mi? Ya da burada podcast dinlemek mi basit? Tabii bu işin böyle olumsuz taraflarıyla ilgili ya da şüpheli, belirsiz tanımlarıyla ilgili konuştum. Ama bunun sahiden gerektiği bazı yerler de var. Zaten buralarla ilgili kafa karışıklığı var. Yani bizim bunu bazen yapmamız gerekiyor. Ama hangi durumlarda? Örneğin acil tıp çok önemli. Yani multitasking'in en önemli yeri, yani işte birine damar yolu açarken ne kadar sıvı göndereceğini hesaplamak. Yani bir şeyi otomatik yapıyorsun. Bir taraftan da öteki planı düşünüyorsun ve oradan diğer personele bir şeyi sesleniyorsun. Yani şunu getir ya da şununla ilgili bir şey yapalım diye. Ya da askeri personel. Yani birden fazla şeyi belki de düşünmeli. Havacılık çok önemli. Navigasyon, yönlendirmekle ilgili şeyler önemli. Sürüş mesela Formula 1 pilotları için, yani aynı anda birden fazla şey, yani öndeki arabaya yaklaşmak, onun hava sahasına girmek, ama bir taraftan işte uygun vitesi ayarlamak, açıları şey yapmak, bu sırada arabanı kontrol etmek. Yani o kadar çok şey var ki aynı anda yapması gereken. Burada zaten hani multitasking olmaktan başka bir şansı yok. Yani aynı anda 4-5 tane şeyi yapması gerekiyor. Zaten bu belli bir pratikle gelişen bir şey. Aslında psikiyatristler için de bunu söyleyebiliriz. İşte bir hocam şimdi aklıma geldi. Hem dinleyeceksin hem düşüneceksin. Terapi için söyler. Yani psikoterapide hem hastanı dinleyeceksin hem düşüneceksin. Yani bunu aynı anda yapmak çok zor. Çünkü mesela hastayı dinliyorsunuz, bir şey söylemek geliyor aklınıza ama dinlemeniz de gerekiyor. Şimdi dinledikten sonra bir şey söylediğinizde aslında zaten teknik olarak onu dinlerken bazı şeyleri söylemeniz gerektiğine dair de bir şeyle aslında dinlememiş de olabilirsiniz. Yani bu böyle tecrübe kazandıkça gelişen bir şey. Hem hastayı dinleyeceğim hem hastaya bir şey söyleyeceğim. Çok kolay değil. O yüzden gerçekten yorucu olmaya başlıyor. Genel bazı işlerin o çoklu yönleri. Yani zaten yorucu da görünmeyen şeylerden bir tanesi bu. İnsanlar genellikle dışarıdan baktığı haliyle o geçişleri çok fark edemiyorlar. Ama mesela şeyi fark ediyorum ben. Yani giderek psikoterapistler, psikiyatristler yavaş konuşmaya başlıyorlar. Çünkü dinlerken düşünmek, düşünürken ben ne söyleyeceğim diye şey yapmak yavaşlatıyor. Yani o bence bilişsel rezervi zaten bir şeyler yüklendiği için giderek yavaşlıyor insan. Muhtelif teoriler var. Belki o teorileri daha da genişletip başka bir podcast'te anlatabilirim. Ama eş zamanlı ve sıralı görevler arasında aşırı öğrenilmiş bir takım öğretilere dayanma ve tamamen aşağıdan yukarıya tepki veren eş zamanlı çoklu görev arasında gri bölgede kalan pek çok görev günlük yaşamda genellikle yapmaya çalıştığımız görevlerdir. Bunlar günlük çoklu görevler olarak adlandırılıyor. Bunları yaparken nasıl planlarız, nasıl koordine oluruz, bu artan taleplere karşı nasıl savunma mekanizmaları geliştiririz? Bir boşluk var literatürde de ama en azından böyle kulağımıza bir şeyler çalınsın diye bugün bunları anlattım. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.